Merhabalar. İnsanlık olarak ne biliyoruz, bildiklerimizi nasıl öğreniyoruz sorularına odaklandığımız yeni bir Meraksına Bilim programına hoş geldiniz. Ben Defne Üçer Şaylan, Bilim Akademisi'nin popüler bilim yayını sarkaç.org'un editörlerindenim. Bu programı çalışma arkadaşım Müsemma Sabancıoğlu ile birlikte kurguluyor ve sunuyoruz. Dünyadaki tüm çirkinliklere rağmen bahar geldi ve doğa canlanıyor. Bu süreçte hayatımıza giren güzelliklerden birisi de kelebekler. Biz de bu programda kelebekleri konuşacağız. Çok değerli konuğum Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Evrim Karaçetin. Evrim hoş geldin.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Hem kelebekler hakkında ne biliyoruz, nasıl öğreniyoruz bunları konuşacağız ama aynı zamanda bizi çok heyecanlandıran bir konuya odaklanmak istiyoruz bugün, yurttaş bilimi. Yani bilgi edinme süreçlerinde hepimizin oynayabileceği roller, katkılar nedir? Bunun hakkında bir sohbet edeceğiz diyebilirim. Lafı uzatmadan ilk sorumuza başlayalım. Bir böcek türünü ya da yani kelebekleri örneğin çalışmak aslında neyi anlamaya çalışmak demek? Böcek çalışmalarını diğer canlı türlerinden ayıran unsurlar var mı veya kelebeklere özel unsurlar var mı? Biraz bunlardan bahseder misin?
Böcek aslında hepimizin böyle çok popüler toplumda fobi olan kelimelerden bir tanesi değil mi? Böceklerden korkuyoruz. Bize tiksinç geldiği durumlar olabiliyor ama doğaya baktığımız zaman böcek çok önemli aslında. Şöyle bir düşündüğümüz zaman böcekler bir kere pek çok canlının besini, doğadaki besin döngülerini hızlandıran, bir yaprağı yediği zaman hızlı bir şekilde tekrar toprak haline getiren önemli dengeleri ayakta tutan canlılardan bir tanesi. Bir besin ağını düşündüğünüz zaman zaten böcek en ortada. Hem bitkilerle besleniyor, hem birbirleriyle besleniyor, hem de başka canlıların besinini oluşturuyor ve doğadaki bu besin döngüsü dediğimiz en önemli unsurları bir araya getiriyor. Böceğin o yüzden ayrı bir önemi var. Hani kuşları, kedileri, böcekleri vesaire. Bunları seviyorsak mutlaka böceklerin bunların var olması içerisinde çok önemli bir yeri var. Böcek dediğimiz zaman aslında ama şöyle bir farktan da bahsediyoruz. Küçük canlılar mikro alanlarda yaşıyorlar, daha küçük alanlarda yaşıyorlar ve kısa bir yaşam süreleri var. Bu da çevrede olan etkilere daha hızlı tepki vermesini sağlıyor. Bir kuşları incelediğiniz zaman büyük ölçeklerde etkileri anlayabiliyorsunuz ama böceklere baktığınız zaman bir ölçek küçük de daha küçük alanlardaki tepkileri görebiliyoruz. Ve yaşam sürelerinin kısa olması da çevresel tepkilere çok hızlı cevap vermelerini sağlıyor. Dolayısıyla biz böcek popülasyonlarına bakarak doğada ne yaptık, bunun etkileri nedir daha iyi anlayabiliyoruz, daha hızlı kavrayabiliyoruz. Bir şey iyi yaptığımız zaman atıyorum, bir habitat restorasyonu yaptık, doğada düzenleme yaptık. Böcekler iyileşti mi, arttı mı, onu görebiliyoruz. Mesela bunun etkisini onlar içerisinden ölçebiliyoruz. Ve buna aslında biz gösterge tür diyoruz. Böcekler bulunduğu ortamın kalitesini gösteren önemli türlerden bir tanesi. Böcek çeşitliliği yüksekse, böcek sayısı yüksekse aslında orada o böcek popülasyonlarını ayakta tutacak sağlıklı bir ekosistem var diyoruz. Şimdi kelebekler böcek. Demin söyledim. Böceklerden korkuyoruz ama kelebeklerden korkmuyoruz. Kelebekler bizim için apayrı bir yerde. Onlar da böcek desek de onlar çok daha farklı bir yerde duruyor bunun için. Ve bu sebeple de aslında kelebekler çok çok daha iyi biliniyor. Çünkü ilk bilimde doğa bilimi çalışan insanlar bile mesela aklımıza geliyor. Doğa bilimcilerden Linne, bütün canlılara ismini veren atamız bile kelebekleri ayrıca çalışmış, her bir kelebeğe isim vermiş, onları çok iyi biliyor. Ve bunun da aslında sebebi kelebeklerin görsel olarak çok güzel olması, böcek grubu içerisinde çok çekici olması ve buna yönelen insanların sayısının çok daha fazla olması ve bu sayede de kelebeklerle aslında ilgili bilgi birikimimizin süreç içerisinde çok artmış olması. Herhangi bir böcekle ilgili sahip olmadığımız bilgi kelebeklerle ilgili var. Onların ne yediğini biliyoruz, ne içtiğini biliyoruz. Pek çok türün parazitlerini, doğayla etkileşimini, yaşam sürelerini, ne zaman ortaya çıktı, ne oldu, ne yaptık da bu kelebeğe bu oldu bilgisi elimizde var. Ve biz bunu kullanarak aslında doğayla ilgili yapacağımız, doğaya yapacağımız müdahalelerde daha doğru ve doğa sağlığını gözeten uygulamaları yapabilmeyi sağlıyoruz. Ve bu yüzden de aslında kelebekler böceklerin temsil ettiği o ölçeği en iyi yansıtan, en çok bilgi sahibi olduğumuz ve tabii en çok veri içeren gruplardan bir tanesi.
Çok güzel. Şey, bir de saklanmıyorlar herhalde birçok böcek gibi değil mi? Yani aslında uçmaları da bir avantaj bizim için muhtemelen.
Evet, tırtılları ve pupaları saklanıyor ama
Ha doğru, onlar saklanıyor. Evet, onları da şey
ama
yapabiliriz.
evet, yani kelebekler bizi görsel olarak çok çekiyor. O yüzden de çok fazla araştırma var aslında.
Peki bu popülasyon takibi nasıl yapılıyor? Şimdi oraya onu konuşurken de yurttaş bilimi çalışmalarına da girelim. Yani yurttaş biliminin buna katkısı nedir, avantajları nedir, sınırları nedir? Biraz onlardan bahseder misin?
Aslında bir önce bir yurttaş bilimini tanımlamak lazım, değil mi?
Tabii.
Yani yurttaş bilimi nedir? Aslında bilimsel veri üretimine halkın katılımı diyoruz. Yani sizin mesleğiniz bu değilse bile bir veri üretiminde katkıda bulunursunuz ya da belki bazı yurttaşlarımız, vatandaşlarımız var. Bunlar kendi yayınlarını bile yapıyorlar bilimsel bir titreye sahip olmamasına rağmen. Şimdi burada çok önemli avantajlarımız var yurttaş biliminde. Bir bilim insanı belli yerlere gidebilir, bir sezonda belli alanları ziyaret edebilir. Hadi diyelim 10 tane bilim insanı var, 10 farklı alanda çalışma yapabilir. İnsanların, halkın katıldığı bir çalışma çok daha yaygın olacaktır. Pek çok insan çok geniş bir alanda, çok geniş zaman diliminde uzun dönemde veri toplama şansına sahip oluyor ve bu da aslında bir yandan da toplumda farkındalığın artmasını da sağlıyor. Tabii bunun yanında sınırlarımız da var. Nedir bu sınırlar? Veri kalitesinde değişiklik olabilir, düşük teşhisler, zor işler de olabilir. Bununla ilgili sıkıntılar olabilir ama iyi tasarlanırsa bilimsel olarak çok güçlü veri üretir aslında yurttaş bilimi sayesinde.
Bir uzmanlık gerektiriyor herhalde yine de. Yani uzmanlık derken kendi kendine edinilebilir bir uzmanlık gerektiriyor değil mi? Nasıl yani, yurttaş bilimci birisi çıktı mesela sahaya, nasıl bir bilgi ve hazırlık içinde olması lazım? Biraz onu anlatabilirsin belki.
Tabii aslında kelebekleri bir kere bilmesi gerekiyor. Yani doğada bir kelebeği gördüğü zaman teşhis edebilmesi gerekiyor, tanımlayabilmesi gerekiyor. Bunlar önemli. Hani bir herhangi birinin hemen bütün verisini almıyoruz. Bunun farklı seviyeleri var ama birincisi kelebeği bilmeyen, hiç bilmeyen bir insansanız yurttaş biliminde nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Bazı web sayfaları var. Mesela iNaturalist buna örnek olarak verilebilir. Çektiğiniz bir fotoğrafı hiç bilmediğiniz bir kelebeği çektiniz, oraya yüklediniz. Orada uzmanlar, oradaki AI size genel bir teşhis veriyor. Şu aileden, şu familyadan gibi bir şey öneriyor. Ondan sonrasında da konuyla ilgili uzmanlar buna tür teşhisinde yardımcı olabiliyorlar. Eğer fotoğraf bu düzeyde bir teşhise yeterliyse. İkinci bir uzmanlık düzeyi var. Kelebekleri çok seviyorsunuz, biliyorsunuz, doğada fotoğraf çekiyorsunuz. Bununla ilgili insanlar bir araya geliyorlar. Türkiye'de aslında bu çok yaygın fotoğrafçı sitelerimiz var. Bu fotoğrafçı sitelerine kelebeğinizi yüklüyorsunuz. Mesela onlar yardımcı oluyorlar. Tür teşhisinde size bilgiler veriyorlar. Hazırladıkları tür teşhis yardım eden dokümanlar var. Onlarla nasıl öğrenebileceğinize bakıyorlar. Ya da bizim de bir grubumuz var. Kendi içerisinde kelebek izleme pusulamız var. Orada biz destek alıyoruz. Nasıl teşhis yapacaklarını. Dolayısıyla burada ilk aşama kelebeği hiç bilmiyorsanız bile bu bilgiyi vermek ve bu konudan insanların yararlanmasını sağlamak. İkincisi, kelebekleri çok iyi biliyor olabilirsiniz. Düzenli olarak doğaya çıkıyor olabilirsiniz. Gözlem yapıyor olabilirsiniz. Fotoğraf çekiyor olabilirsiniz. Bunun için özelleşmiş olan protokoller de var. İşte mesela sabit rotada yürüme, zaman standardı gibi rotalarımız var. Bunları gözlemcilere öğrettiğimiz andan itibaren doğada onlar için keyif olan bu gözlem sürecini aynı zamanda veri toplama sürecine de dönüştürebiliyorlar. Tabii burada Avrupa Kelebek Birliği'nin ben Türkiye temsilcisiyim. Türkiye'de henüz çok yerleşmedi ama Avrupa'da şu anda yeni bir projeyle beraber buna aslında öğrettikleri ders materyalleri oluşturmaya başladılar. Beraber araziye çıkıyorlar. Hatta bugün gördüm bir kelebek grubu içerisinde nasıl teşhis yapılırla ilgili eğitimler veriyorlar, videolara yüklüyorlar. Ve böylelikle insanların aslında standart veri toplama kapasitesini de artırmaya çalışıyorlar. Ve bu sayede de o toplanan veri daha kullanılır hale geliyor. Tabii veriyi topladıktan sonra verinin toplama sistemleri var. Bunun için bazı uygulamalar var. Üç tane benim kullandığım uygulama var. Bunlardan biri iNature, birisi Observado, diğeri Butterfly Count uygulaması. Burada standart bir şekilde sisteme verinizi yükleyebiliyorsunuz. Tabii bu verinin yüklemesi de yetmiyor. Sonrasında uzmanlar kontrol ediyorlar bu verileri. Ayrıksal bir veri var mı? Anlamsız bir veri var mı? Bunların hepsi doğru mu değil mi? Çünkü o bölgenin uzmanları kendi türlerini biliyorlar ve neyin nerede olup olamayacağını ya da neyin yeni olabileceğini görebiliyorlar. Bu sayede artı bir uzman kontrolü ve veri filtreleme sistemi var. Yani mesela her veri direkt olarak kullanılmıyor. Bazı verilerin doğrulanması gerekiyor ki kullanılabilsin. Ve bunlar da aslında uzun yıllardır Avrupa'da oluşturulmuş bir veri toplama sisteminin altyapısı diye düşünebiliriz. Yani evet, herkes her düzeyde veriyi üretebilme kapasitesine sahip değil belki ama belli bir sürecin içine girdikten sonra da çok kaliteli bir veri üretme şansı da mümkün.
Bu demin saydığım 3 başlık saydım. Bunları yine videonun altında veririz izleyicilerimiz için. Bunlardan bir tanesi Butterfly Count. O galiba tür değil. Hani bir yerde durup bir süre boyunca kaç tane kelebek görüyorsun, değil mi? Öyle bir şey. Onu görmüştüm. Onu bir anlatır mısın? Yani hepsinin farklı aslında amaçları var. Onu da paylaşmak için.
Evet, Butterfly Count'un aslında amacı şu. Şimdi kelebekler böcek grubunda ve böcek grubunda olduğu için kelebeklerin sayısında bazı yıllarda çok büyük artışlar görebiliyoruz. Bazı yıllarda da çok büyük azalma görebiliyoruz. Çünkü böceklerin genel yapısı bu sayıları yüzlerce yumurta üretebildikleri için bir anda çok yüksek sayılara çıkabiliyorlar, bir anda çok düşük sayılara çıkıyorlar. O yüzden de biz doğa gözlemcileri olarak şöyle bir şey görüyoruz. Bir sene her taraftalar, ertesi sene o tür yok ve böyle inişli çıkışlı eğriler görüyoruz. Bu yüzden de aslında kelebeklerin popülasyonları üzerinden yorum yapabilmek için, bunların arttığını azaldığını anlayabilmek için belli bir trendi yakalamanız gerekiyor. O artış azalış içerisindeki ana yönelim nedir? Bunu bulmamız gerekiyor. Bunu da aslında yapabilmemizin tek yolu son derece standart, sabit bir yöntemi uygulamak. Burada iki tane yöntemimiz var. Birincisi, aynı rotada yıllarca yürürsünüz. İkincisi de belli bir noktada sabit, bu sefer zamanı sabit tutarak yürürsünüz. Ve bunu aslında anlayabilmek için yıllarca bu yöntemi uygulamak gerekiyor. Butterfly Count özellikle buna özel olarak uygulanmış, tasarlanmış bir yöntem. Çünkü bu artış azalışlar içerisinde trendi yakalamamız gerçekten önemli ve bu yöntemi uygulamamız önemli. Ben bir alana gidip eforu ya da zamanı sabit tutmadan bir gözlem yaparsam oradaki sayılar bir anlam ifade etmemeye başlıyor. O yüzden de aslında özellikle eğitmeye çalıştığı Butterfly Count'un bu yöntemi uygulayın ki verinizi böyle tutun ve bu sayede biz o verilerden bir anlam çıkartabilelim amacıyla yapılmış bir uygulama.
Yani
Observer
Her sene aynı gün falan gibi bir şey mi var? Yani o da onu değiştirmiyor. Yani sabit tutuyor. Her sene belli bir gündeki kelebek sayısı gibi bir şey bulmaya çalışıyor, değil mi?
Rota yönteminde şey var. Her sene belli aralıklarla aynı yolda yürüyorsunuz. Her hafta. Mesela bazısı 2 haftada bir yürüyor, bazısı ayda bir yürüyor, bazısı sadece belli bir türe yönelik onun uçuş döneminde yürüyor. Sonuçta sistemi sabit tutarak kelebeğin popülasyonundaki artış ve azalışları yakalamaya yönelik olarak bir uygulamayı aslında gözlemcilere artı yük oluşturmadan uygulamalarını sağlıyor bu yöntem. Diğer ise 15 dakikayı sabit tutuyorlar. 15 dakikada biraz daha herkesin aynı rotada her hafta ya da 2 haftada bir yürümesi mümkün değil. Farklı bir yere gidiyorsunuz, tatile gidiyorsunuz. Orada gözlem yapıyorsunuz. En azından 15 dakikalık bir rutini takip edin ki o verileri de yakalayalım diyor. Bu uygulamada sadece bu yöntemleri kullanarak veri toplayabiliyorsunuz. Observado ise size daha geniş bir bilgi veriyor. Orada işte parktasınız, yürüyorsunuz, o sırada bir kelebek gördünüz. Ona hemen girebiliyorsunuz belli bir yönteme. Tabi kalmadan. Bu da aslında bizim rastgele verilerimizi, kelebeklerin dağılım haritalarını, tarihlerini, uçuş zamanları hakkında daha geniş bir bilgi veriyor.
Çok güzel. Şimdi tam yani bu evet çok önem verdiğim bir soruydu ama çok güzel yanıtladın zaten. Verinin kullanılabilir ve standart olması için aslında tam olarak bu belli bir yöntemler belirleniyor ve yurttaş bilimciler de aslında bu yöntemleri öğrenip onlara uyarak sağlıklı veri toplamaya katkıda bulunuyorlar. Şimdi dünyada ve Türkiye'deki popülasyonların durumuna böyle bir genel olarak bir bakalım. Yani o trendden bahsedeceksin herhalde. Zamanla azalma var mı? Hani hangi bölgeler daha belki hassas durumda?
Bununla ilgili çok yeni çalışmalar yapıldı. Kelebeklerin başına neler geliyor? 2 tane çok kritik çalışma var 2025 yılında yayınlanan. Birisi Amerika'da yapıldı. Amerika'da Colin Edwards tarafından yürütülen bir çalışma. 28 yazarlı çok önemli Science'da yayınlanan bir makale. İlk kez ulusal ölçekte birleşik veri setini kullanıyor. Burada profesyonel veriyle birlikte yurttaş biliminden toplanan veriyi de kullanıyorlar ve farklı yöntemleri standartlaştırarak bir analiz yapıyorlar ve diyorlar ki kelebeklerde çok ciddi bir düşüş var. 35 farklı izleme programını birleştirmişler. En çarpıcı sonuç şu, 2000 ve 2020 yılları arasında %22 azalma var Amerika kıtasında. Türlerin çoğu düşüşte, artan tür sayısı çok az ve azalma da neredeyse bütün bölgelerde görülüyor. Bu Amerika kıtasına özeline yapılmış bir çalışma ve bütün çalışmaları bir araya getiriyor ve bu azalmayı çok net bir şekilde belgeliyor. İkinci bir çalışma var Avrupa'da. Avrupa Kırmızı Listesi yine 2025 yılında yayınlandı. Genel tablo diyor ki Avrupa'daki kelebek türlerinin yaklaşık %15'i yok olma riski altında. Toplamda 65 tür tehlike altında, tehdit altında. Bu 2010 yılında 37 türdü. Yani bu ciddi bir artış görüyoruz. %70'den fazla bir artış görüyoruz nesli tehlike altındaki türlerin azalmasında. Ve daha da önemlisi popülasyonlarda da ciddi düşüşler var o kritik düzeye gelmese bile. Bu aslında bunlar en net hem yurttaş bilimi iki çalışmada hem yurttaş bilimi bilgilerini dahil ediyor hem bilimsel çalışmalarla bunları ortaya koymaya çalışıyor. Ve bunlar aslında şöyle bir şey söylüyor. Artık tür bazında, alan bazında bir düşüşle karşı karşıya değiliz. Ekosistemlerin bozulmasına düzeyine gelecek düzeyde bir kritik yok oluşa doğru gidebiliyoruz. Öyle bir sorunumuz var. Tabii en kritik alanlar diyebiliriz, en doğal alanlar diyebiliriz. Bunlar işte doğal çayırlarımız. En ön planda olan alanlardan bir tanesi. Bunların dışında ne aslında bu sebepler, bunun altında yatan sebepler? Pek çok faaliyet, pek çok insan faaliyeti, pek çok insan faaliyetinin de birbirleriyle etkileşim sonucu oluşmuş sinerjik etkiler. Habitat bozulması ve kaybı aslında en fazla ön plana çıkan Tehdit nedir? Bu habitat kaybına ne sebep oluyor? Tarım alanlarının artması, şehirleşmenin büyümesi, maden doğal alanların içerisinde maden gibi yerlerin çok yapılması, doğal yapının bozulması, yani bir habitatı bulunduğu tanımdan tamamen farklı bir tanıma sokuyoruz habitat kaybı dediğimiz zaman ve orada yaşayan canlıların aslında tamamen yuvalarını elinden almış oluyoruz, yok etmiş oluyoruz. Bir de habitat bozulması dediğimiz şeyler var. Bunlar nedir? İşte atıyorum habitat kalitesinin azalması, yaşanabilirliğinin azalması, işte atıyorum pestisit uygulaması, tarımda yoğunlaşma sebebiyle yapılan bazı faaliyetler. Avrupa mesela özellikle şunu söylüyor, çok fazla tarımda gübre kullanılmasıyla birlikte topraktan nitrat kirliliği artıyor. Nitrat kirliliği arttıkça da artık doğal bitkiler orada büyüyememeye başlıyor. Yani toprağın doğal bitki büyütme kapasitesini bile ortadan alabiliyoruz. Bunun dışında tabii şimdi yeni yeni artık tüm etkilerini yoğun bir şekilde yaşayabildiğimiz iklim değişikliği var. Ve Avrupa'da vurgulanan kısmı aslında iklim değişikliğinin yanında gelen yoğun kuraklık. Belli mevsimlerin olması gerektiğinden daha kurak olduğu dönemlerde kelebek popülasyonları direkt dibe vuruyorlar. Bunu göstermiş durumdalar. Bunlar diğer ülkede olanlar, diğer ülkeler ve bunlar kesinlikle hani bilimsel düzeyde kelebeklerin düşüşünün kanıtlandığı çalışmalar. Türkiye'yi soracaksın diye düşünüyorum.
Evet.
Şimdi burada Avrupa Kırmızı Listesi bana şunu söylüyor. Tek tek türlerin kaybı değil, bütün bir sistemin çözülme noktasına geldiğini görüyoruz. Ve tehdit altındaki tür sayısının artması evet bir şey ama tehdit altına girmemiş olan türlerde bile bazı durumlarda azalmalar görebiliyoruz. Bazı türler artıyor. Sanki bu değişiklikten kaynaklı olumlu etkileniyorlar. Ama bu kendi iklimsel zarflarının dışına çıktığımız andan itibaren onlarda da düşüş görmeye başlayacağımızı düşünüyoruz. Bu durum Türkiye'de nasıl? Birincisi bizim Türkiye'de verimiz var ama henüz vatandaş bilimi, yurttaş bilimi bu kadar yaygın düzeyde olmadığı için Türkiye'de bu az önce bahsettiğim eğimi tür bazında ortaya çıkartacak geçmişe ve geleceğe yönelik verilerimiz yok. O yüzden Türkiye nerede sorusunu bilimsel olarak bu açıdan cevaplamak çok zor. Ama aynı trendleri Türkiye'de de yaşıyor olmamız çok büyük ihtimal. Muhtemelen biz de aynı sürecin içerisinden geçiyoruz. Çok zengin bir çeşitliliğimiz halen var ama bir yandan da yerel kayıplarımız da var. Öte yandan koruma projelerimiz var ama bu koruma projelerinin verileri çok kısa ve kısıtlı, küçük, daha yeni başlamış çalışmalar var. Genel olarak benim Türkiye ile ilgili söyleyebileceğim Avrupa ve Amerika'da yaşanan neyse Türkiye'de de yaşanıyor. Gözlemler bunu gösteriyor. Ama bununla ilgili daha güçlü verimize ihtiyaç var bunu kanıtlayabilecek.
Koruma politikalarına yeni başlanıyor dedin. Aslında bu da bir sorumdu. Yani üretilen veri işte karar mekanizmalarına yansıyor mu? Koruma politikalarına dönüşüyor mu? Veya bu Avrupa'daki işte oluşumlar, dünyadaki oluşumlar aslında karar vericilerin ön ayak olduğu şeyler değil herhalde, değil mi? Bilim insanlarının aslında kurguladığı projeler ama sonuçları bir şekilde karar vericileri etkiliyor mu? Onu sormak isterim.
Belki burada Avrupa örneğini biraz daha detaylı anlatmak.
Evet, çok iyi olur.
Şimdi yurttaş bilim dediğimiz zaman bir yurttaş ayağı var. Yani zevk için doğaya çıkan ve veri toplayan insanlar var. Birincisi, ikincisi bilim ayağı var. Bu bilim ayağı da toplanan verilerin değerlendirilmesi, bilimsel yayınlar haline getirilmesi gibi bilimsel yayın haline getirmek çok kritik. Çünkü bu bilimsel yayınlar az önce söyledim Amerika'daki gibi, Avrupa'daki gibi oldukça kitlesel tepkilere de sebep oluyor. Yani Amerika'daki yayın bir anda bütün önemli gazetelerin başlığını kapabiliyor. Bu da aslında toplumsal uyanış için oldukça önemli. Üçüncü ayağı da aslında politika ayağı. Avrupa Kelebek Birliği bu açıdan aslında güzel bir örnek. Çünkü aslında Kelebek Birliği'ni oluşturan ekip bilimsel bir ekip. Ama bir yandan da verinin yurttaş bilim tarafından toplanmasını sağlayan bir ekip. Dolayısıyla yurttaş bilim ve bilim uzun yıllardır Avrupa'da bir araya gelmiş durumda. Ve koordineli bir şekilde toplanan veriyle bir indeks oluşturdular. Buna çayır kelebek indeksi diyoruz biz. Bu çayır kelebek indeksi çayırlarda yaşayan en yaygın bazı türlerin, bazı spesifik türlerin, bazı özel türlerin izlenmesi ve bununla ilgili bir indeks oluşturulması içeriğine şey yapıyor, kapsıyor. Ve buna bakarak aslında Avrupa Kelebek Birliği yaptığı yayınlarda şunu söylüyor. İşte atıyorum tarımınızın biyolojik çeşitlilik dostu olmasını mı istiyorsunuz? Tarım alanınızın kenarına şu tip habitatları koydunuz. Buna yönelik alanlar yarattınız, şu uygulamaları yaptınız, şu kelebeklerde artışlarınız olması lazım gibi öneriler getiren aslında bir indeks. Ve bunu uzun zamandır uygulamaya çalışıyorlar ve bu trendleri doğru tarım yaparsanız kelebeklerinizin artması mümkün gibi önerileri getirmeye çalışıyor. Bununla ilgili yöntemler uyguluyorlar. Ve burada aslında Avrupa Kelebek Birliği'nin diğer bir gücü bu iki tane politika uzmanımızın sürekli olarak Avrupa Parlamentosu ile doğa koruma çalışmaları ile ilgili etkileşime ve durumu anlatma süreci sonucunda daha çok yeni yayınlandı. Nature Restoration Law yayınlandı. Burada doğa restorasyon tüzüğü gibi bir şey diyebiliriz ya da yasası diyebiliriz. Bu yasada yasanın içine çayır kelebek indeksinin takip edilmesi girdi. Yani artık tarım alanlarında ülkeler çayır kelebek indekslerini takip ederek buradaki kelebeklerin artışını belgelemek ve ülke bazında da işte atıyorum önümüzdeki 10 yıl içerisinde çayır kelebek endeksini artırmanız gerekiyor. Tarım alanlarınızı da buna göre, tarım yöntemlerinizi de buna göre uygulayacaksınız. Zorunlulukları geliyor. Umarım çok karmaşık anlatmıyorum. Dolayısıyla burada aslında yurttaş biliminin şöyle bir etkisini görüyoruz. Veriyi topladık, bununla ilgili bilgiyi oluşturduk. Bilgi oluşturduktan sonra topluma bilimsel yayınlarla ulaştık. Bu bilimsel yayınların etkilerinin de doğa korunması ile ilgili çalışmalarda aktif politika ve kurallar içerisine girmesini sağladık. Şu anda ülkeler 3 tane indikatörleri var aslında doğayı koruduklarına yönelik. Birincisi çayır kelebek indeksi, ikincisi habitat çeşitliliği, üçüncüsü topraktaki karbon miktarı. Bunları artırarak Avrupa'nın kıta olarak daha sağlıklı ekolojik yaşamının, iklim dirençli ekolojik ortamının oluşmasını sağlamaya yönelik kanunlara doğru gidiyorlar.
Müthiş bir örnek. Yani şu çok heyecan verici. Şimdi geçenlerde aslında Pınar Ertuğ'un bir yazısını yayınladık. Sen de biliyorsun zaten Pınar sayesinde tanıştık biz de. Ve çok hoşuma gitti. Şimdi bu işi nasıl iletişimini, bilim iletişimine biz kafa yoruyoruz burada hep. Doğa korumanın veya doğa işte ya saygıyı nasıl öğret, yani nasıl iletişimini yaparız sorusu aslında çok önemli ve o konuda çok aydınlatıcı bir yazıydı. İlişkisel değerin, yani doğayla insanların ilişkisel ilişkilerinden doğan bir değerin bizde bir koruma motivasyonu oluşturma potansiyelinden bahsediyordu. Şimdi burada söylediğin şeyler hep onu hatırlatıyor bana. Yani şeye iniyoruz, sahaya iniyoruz hep bir, ya da günlük hayatımızda da olabilir ama hani sahaya da gidebiliriz gerçekten bu şeyi yapmak için, faaliyeti yapmak için veri topluyoruz ve topladığımız veri bir işe yarıyor ve aslında bu çok heyecan verici bir şey. Yani bu tür kolektif bilginin edinilmesi ve hepimizin o bilgiye katkıda bulunması çok heyecan verici. Bir de bunun işe yaraması ve yine bizim hayatımıza bir etkisi olması ayrıca heyecan verici. Şimdi kelebekler bu konuda çok özel. Yani işte en başında anlattığın gibi çok içimize güzel hisler doğuran canlılar. Dolayısıyla nedir yani insanlar için değeri, önemi sence ve yurttaş biliminin bu ilişkiye katkısı sanki çok kayda değer gibi gözüküyor. Sen ne dersin bu konuda?
Evet, kelebek zaten kelebek takı tasarımlarından tutalım. İsimlere, reklamlara kadar kelebekler hep bizi çok cazip gördüğümüz canlılar. Onları çok güzel buluyoruz. Böceklerden korkanlar kelebeklerden korkmuyorlar. Yani onlarla aslında zaten bir duygusal ve estetik bağ kurmuş durumdayız. Ve bu aslında öğrenmeyle bence daha da artıyor. Artık onlara sadece kelebek değil deyip bunun ayrı, ah bunun adı işte diken kelebeğiymiş, bunun adı beyaz melekmiş gibi isim koyduğumuz andan itibaren o bağımız daha da güçleniyor. Artık onları tanımaya başlıyoruz. Aa diyoruz, bu işte lahanagillerden bitkilerde besleniyor. Şu da görüyorum. Bu İngiltere'nin en güzel örneklerinden bir tanesiydi. İngiltere'de 57 tür kelebek var. Ama milyonlarca gözlemcisi var ve oraya bir kelebek gözlemine gittiğiniz zaman yolda geçen biri, sen o kelebeği mi arıyorsun? Şurada şurada, şurada şurada uçar, şunu görür, şurada şu mevsimde şu saatte uçarken görebilirsin gibi şeyler görüyorsun. Bu da aslında ilk önce ilgi, sonra bilgi, sonra bağ kurmayı güçlendiriyor. Ve şöyle bir şey var. Bir şey korumak istiyorsanız bu çoğu zaman bilgiyle değil, bağ kurmayla başlıyor. Ve kelebekler de bu anlamda doğayla bağ kurma için ana motivasyonlardan bir tanesi olabiliyor. O yüzden de aslında kelebek insan ilişkisinin çok derin gidebileceği boyutlarda var.
Çok güzel.
Şeye baktığımız zaman aslında yani hep bu, ben ilk bu işlere başladığımda da öyleydi. Sevgi, bilgi, koruma diyorduk. Aynen öyle. Ama burada biraz doğada olmak, doğayı gözlemlemek, tanımak, onlarla bağ kurabilmek için de çok önemli şeyler.
Şimdi o zaman biz sizin için ne yapabiliriz? İzleyicilerimizden bu işe girmek isteyen, amatör gözlemci olmak isteyen, daha çok öğrenmek isteyen, katkı yapmak isteyenlere nasıl bir yol gösterebilirsin?
Öncelikle bir doğaya çıkmak en başta. Doğa gözlemi yapmak, doğa gözleminden keyif almak. Bunlar hep çok önemli şeyler. Biz bu yaşadığımız apartmanlarda bazen ben de unutuyorum bunu. Hakikaten o küçücük kutuların içerisine girip ekranlarımızın arkasından sanal bir hayat yaşıyoruz. Doğaya çıkmak gerçekten, ne bir şey var böyle, ot deyip geçmemek lazım. Basit başlamak önemli. Gördüğünü kaydetmek önemli. Bir fotoğraf çekmek önemli ve ben neyin fotoğrafını çektim sorusu önemli. Ben ne gördüm burada? Bununla ilgili çalışan pek çok insan var. Bir iNaturalist'le başlanabilir bence, çok güzel. Ben bunun fotoğrafını şurada şu anda koordinatıyla birlikte çekiyorsunuz. Orada insanlar size cevap veriyorlar. Bu şu. Ve oradan itibaren de aslında öğrenmeye başlıyorsunuz. Sonrasında tabii eğer gerçekten kelebekler sizi çekiyorsa, bununla ilgili pek çok kaynak var. Kitaplar var, yayınlar var, platformlar var. Bizim oluşturduğumuz kelebek izleme pusulasının YouTube sayfası var. Orada bazı şeyleri biraz yavaş gidiyoruz. Gönüllü olduğu için, herkes çalıştığı için işler yavaş ilerliyor ama benim bilgilerim var. İnternette bir aşama daha gittiniz, oradan bana da ulaşabilirsiniz. Burada aslında önemli olan geçmemek, görmek, bakmak. Hani şöyle bir hikaye var, hani kuş gözlemcisi şehrin içerisinde trafik gürültüsü arasında bir büyükbaştan karının sesini duyar. Kelebekler de bizim bu parklarımızda vesaire var, uçuyorlar ama hiçbirimiz görmüyoruz aslında. Belki aklımız orada değil, kalbimiz orada değil, belki oraya getirmek. Çünkü gerçekten bizler yurttaş olarak çok, çok önemli bir gücümüz var. Bunu bir bilgi haline getirip sonra koruma noktasına ulaştırmak da apayrı bir şey.
Evet. O zaman etrafımıza bakarak ve iNaturalist'i bu bilgileri paylaşacağım videonun altında iNaturalist'i yükleyip bir yerden başlayalım hep birlikte diyoruz. Bir merak ettiğim bir şey daha var. Seni buraya hangi rüzgar attı? Aslında biz bunu bütün konuklarımıza sormaya çalışıyoruz. Farklı araştırma rotaları oluyor hocaların. Ve böyle kelebekler nasıl girdi hayatına? Bize biraz ondan bahseder misin? Ve tabii bu programları izleyen gençlere de yani bu alanlara ilgi duyan bir şekilde ucundan tutmak isteyen veya akademik olarak girmek isteyen gençlere de nasıl tavsiyelerin olur?
Ben öğrenciydim üniversitede, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde. Bizim de kocaman bir kampüsümüz vardı. Orada kuş gözlem kulüpleri vardı. Biz de o kampüs içerisinde böyle bir otlatma, ağaçlandırma çalışması vardı. Ve bizim biyolog asistanlarımız, hocalarımız, bir doğa kulübümüz vardı orada. Ya bu ağaçlandırma ne yapıyor buradaki diğer canlılara? Sorusu vardı. Bunu cevaplamak için daha kelebeklere bakalım dedim. Ben o zaman birinci sınıf öğrencisiyim. Hiç bilmiyorum kelebekleri. Hiçbir fikrim yok. Çevremde bilen yok. Bir sene boyunca gitti kelebek saydık. Adını bilmeden kelebek saydık arazide. Tabii o çalışmadan bir şey çıkmadı. Nasıl çalışma yapılır kısmını kesinlikle bulamadık ama nasıl çalışma yapılmaz,
Mantıklı.
kelebeklerde nasıl çalışma yapılmaz öğrendik. Ondan sonrasında ben biraz sanırım inat ettim. Ve sonrasında zaten bir sürü çalışmada kelebekler üzerine çalışmalara girmeye başladık. Ben hiçbir zaman kelebekleri sadece taksonomik boyutta değerlendirme aşamasında olmadım. Hep doğayla etkileşimine, iletişimine ve o sırada zaten Avrupa Kelebek Birliği ile iletişime geçtim. Türkiye'nin temsilcisi oldum. Doktoramı yaptıktan sonra da dedim ki Türkiye'de olması gereken bazı çalışmalar var. Bunlar eksik. Bunlardan bir tanesi kırmızı listeydi. Yani nesli tehlike altında olan türler neler ve bunlar nelerden etkileniyor? O çalışmayı çıkardıktan sonra çok başarılı oldu aslında. Hem bu konuda amatör ilgilenen insanlar hem de kurum ve kuruluşların çok etkisine girdi. O zamandan bu zamana da zaten şu an hayatımın bir parçası hep kelebekler ve kelebekleri sürekli insanların yaptığı bu çalışmalarda, bu madencilik olabilir, ormancılık olabilir, başka çalışmalar olabilir, tarım olabilir. Biz bunları yaparken kelebeklere de nasıl yer açabiliriz konusuna odaklanmaya çalışıyorum. Yani bir şeyi farklı yaparsak belki birkaç kelebek türü, ortamda olan kelebek türleri bundan olumlu etkilenecek ve bu sayede de daha sağlıklı bir şekilde bir ekosistem ve tür çeşitliliğini koruyabileceğiz ve bunu kelebekler üzerinden de takip edebileceğiz diye düşünüyorum. Kelebeklerle akademik düzeyde ilgilenmek isteyenlere de gene aynı şekilde yayınları takip etmeleri, dünyayı takip etmeleri, doğaya çıkmalarını, verilerini paylaşmalarını ve yayınlarını yapmalarını tavsiye ediyorum.
Çok teşekkürler. Biz senin Apaçık Radyo'da doğa dedektifine konuk olmuşsun. Orada aslında yine çok kapsamlı kelebekleri anlatıyorsun. Onu da söyleyelim programı bitirmeden. Orada sanırım söylemiştin Türkiye'de 400 kadar tür varmış değil mi? 57 tane İngiltere'de var ve çok fazla gözlemci var dedin. Şimdi biz 400 türle işte biz de gözlemci sayımızı umarım arttırır ve burada bir kapı açmış oluruz. Çok teşekkürler Evrim katıldığın için. Çok güzel bilgiler oldu. Ben bir burada bahsettiğimiz başlıkları paylaşacağım izleyicilerimize. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim davetiniz için, vakit ayırdığınız için, ilgi duyduğunuz ve sözümü duyurabilmem için platform yarattığınız için.